Ayrım 25, sayfa 254. Madamın düğün hediyesi. Telefondaki adamı tanımıyordu Elsa. Avukatmış. Susan Schliemann'ı sorup duruyordu özel bir iş için. Ne işi? Yine nasıl bir musibete bulaştı huysuz Susan diye düşünürken, bir miras işi dedi adam. Ne mirası? Miras ne? Hani ölünce kalan mı? Bir anda aklından binlerce soru geçti Elsa'nın. Annesi bir bakım evindeydi babasının vefatından beri. Tanrım, yoksa... Madame Virginie Takuhi Sarya'nın mirası efendim. Ha, şey bizim akraba değil ki. Susan Schliemann kızınız değil mi? Ona bıraktığı mirası bildiriyorum. Eyvah, dedi Elsa içinden. Akortsuz piyanoyu bıraktıysa nereye koyarız? Evde yer yok. Susan da şimdi madamdan kaldı diye sattırmaz onu, başıma gelenler. Çarşamba günü saat 11'de size vereceğim adreste bulunmasını rica ediyorum Susan Hanım'ın. Söylerim, dedi Elsa. Çarşamba günü saat 11'de avukatın yazıhanesinde Susan, madamın dairesini müştereken Demir'e ve kendisine bıraktığını öğrendi. Kızı evden çıkarken Elsa ona yalvarmıştı. Madamın pek kıymetlisi, o tozlu, tamir görmez hale gelmiş kurtlu mobilyalarından herhangi birini alıp eve getirmemesini. Bir mücevher bırakmışsa, elmas broşu pek zarifti mesela, tamam, teşekkür edip alsın. Ama salondaki hiçbir mobilyaya yer yoktu evlerinde. Satar, parasıyla madama ömür boyu hatırlatacak bir takı alır, boynunda ya da bileğinde taşırdı. Şimdi karşısında duran kızı ona, biraz tozlu, eski ve oldukça geniş ama kusura bakma Muti, hayır diyemedim, diyordu. Oh, piyano değilmiş, piyano geniş olmaz. O bordo divanı mı yoksa? Aslında ne varsa hepsi birden. Çünkü evini bize bırakmış. Ne? Ne diyorsun sen? İşlemler tamamlanınca bir miktar vergi ödenecek tabii. Bir evimiz olacak Demir'le. Madame Hicom bize evlenme hediyesi yapmış. Aşk olsun madama, dedi Elsa. Aslında çok şey söylemek istiyordu da ne diyeceğini bilemiyordu. Susan'la Demir haftaya evleniyorlardı. Demir'in askere gitmeye 2 ayı daha vardı. Önündeki 2 ayı düşündüğünde hafakanlar basıyordu Elsa'ya. Susan, Demirlerin evinde kalmak istemediği için Demir onlarda kalacaktı. Mutlu aile yalanını 2 ay boyunca sürdürmesi gerekiyordu. Şimdi sadece ele güne karşı değil de bir evin içindeki kızıyla damadına karşı. İnsanın içi kan ağlarken her şey günlük güneşlikmiş gibi davranmak o kadar zordu ki. Birkaç akşam sonra Schliemann'lar, Demir'in annesinin hamurunu elleriyle açtığı ünlü mantısını yemek üzere atalayların sofrasında toplanmışlarken, Gerhard, ''Sizlere bir haberim var.'' dedi. ''Benim de bir haberim var.'' dedi Demir. ''Aniden haber yağmuru mevsimine girdik galiba.'' diye atıldı Susan. Önce babamın haberini duyalım. Ankara'daki numune hastanesinden bir teklif aldım. Enine boyuna düşündüm. Kariyerim açısından çok iyi olacak. Ocak ayından itibaren 1 sene için Ankara'da ders vereceğim. Annem Ankara'ya gelmek ister mi bakalım? Diye sordu Susan, tabağından başını kaldırmayan Elsa'nın yerine. Annenin düzeni bozulmayacak. Hafta sonları ben yataklıyla gelir giderim İstanbul'a. Annesi tabağına bakmaya devam ettiği için, o halde tamam, dedi Susan yine annesinin yerine. Şimdi de Demir'in haberini duyalım. Ben de madamın bana lütfettiği mirasın bana düşen kısmını sevgili karıma nikah armağanı olarak veriyorum. Henüz hayatımı kazanamadığım için ona layık bir hediye alamadığıma üzülüyordum ki, madam ta oralardan Hızır gibi yetişti imdadıma. ''Ama biz gelinimize takısını takacağız oğlum.'' dedi Bediye Hanım. ''Ne demek hediye verememek? Sana göda gösterdik ya.'' Elsa ile Susan bakıştılar. ''O babamla senin hediyen, bu benimki anneciğim.'' ''Bu hediyeni kabul etmiyorum Demir.'' dedi Susan. ''O ev ikimizin.'' ''Gereken imzaları attım bile. Mülk üstümüze geçerken hepsi senin olacak.'' ''Kabul etmem ama biraz beklersen hakkını Sude'ye verebilirsin.'' Sude de kim? Diye sordu Bediye Hanım. İleride bir kızımız olursa adını Sude koyacağız, dedi Suzan. Siz bir oğlan adı bulun bence. Belki de ilk çocuğunuz erkek olur. Yok, içime doğdu. Bence ilk çocuk kız olacak. Ay, baksanıza. Bunlar doğmamış çocuğa ismini bile koymuşlar. Ayol insan büyüklerine tanışmaz mı? Göbek adını bari şey etseydiniz, dedi Bediye Hanım. Göbek adını annelere bırakabiliriz, değil mi Demir? Bırakırsak her ikisi de kendi annelerinin adını takar. O zaman kızımızın şöyle bir adı olur. Frau teyze, annenizin adı ne? Gertrud. Vasfiye, Gertrud, Sude, Atalay. Nasıl? İlk isimler iyi de Sude neyin nesi? Dedi Bediye Hanım. Suzan'la Demir'in ilk eceleri. Ben şahsen çok beğendim, dedi Demir. Deli bu çocuklar. Daha evlenilecek, hamile kalınacak ve bebek de kız olacak. Ta konuştuğumuz şeye bakın, dedi Nazmi Bey. Doğruları saklamaktan ve yalan söylemekten hiç hoşlanmayan Gerhard bu fırsatı kullanmak istedi. Nasılsa Atalaylar'da sonunda öğrenecekler ve zamanında bilgilendirilmedikleri için belki de güceneceklerdi. Dünür, bizim çocuklar o sıralamayı değiştirmişler. Yani önce hamile kalınmış, nikah sonradan gelecek. Ama iyi tarafı nikah zoraki değil. Birbirlerini çok sevdiklerinden değişmiş zaten sıralama. Sofraya derin bir sessizlik çöktü. Demir ve Suzan kıpkırmızı olmuşlar, önlerine bakıyorlardı. İlk konuşan Nazmi Bey oldu. Boğazını temizleyerek, alçak sesle sadece oğluna bakarak, ''Doğum ne zaman?'' diye sordu. ''Haziranda baba.'' ''Tevekkeli değil nikahı öne aldınız.'' dedi Bediye Hanım. Gerhard kendi açıkladığı haberden rahatsızlık duymaya başlamıştı. Konuyu değiştirmek istedi. Demir, yarın sabah benimle birlikte fakülteye gel, kan grubunu öğrenmek istiyorum, dedi. Neden? Suzan'ın kan grubunu biliyorum ama seninkini de öğrenmemiz lazım. Son günlerin hayhuyu içinde aklımdan çıktı. Suzan, AB negatiftir. Eğer kanın senin pozitifse, doğumda bebeğin kan uyuşmazlığı çıkabilir. Aa, hiç duymadım böyle bir şey, dedi Bediye Hanım. Sizlerin zamanında henüz bilinmiyordu. Şimdi bildiğimize göre tedbir almalıyız. Ne gibi bir tedbir? Diye sordu Elsa. Bu akşam ilk kez konuşmuştu. Aha, annem de buradaymış, dedi Suzan. Bebeğin kanı değişecekse aynı kan grubundan kan hazır etmemiz lazım, dedi Gerhard. Allah korusun, çocuğumuza niye yabancı kanı verelim? Dedi Bediye Hanım. Hanım, sen hele bir sus, dedi Nazmi Bey. Demir'in kan grubu belli. Askere yazılırken öğrenmiş. Oğlum fırla odana da bir bak evraklarına. Demir kımıldamadı. Bembeyaz olmuştu yüzü. Nasıl bir sorundan bahsediyordu acaba profesör? Babanın dediğini yap da yarın benimle gelmekten kurtul, dedi Gerhard. Demir isteksizce kalkıp odasına giderken Suzan, baba şu işi iyice bir anlatsana, diyordu. Hepimiz anlayalım. Neymiş bu uyuşmazlık? Kan uyuşmazlığı şöyle oluyor. Anne babanın kanları aynı RH faktöründe değilse ve eğer bebek pozitif, anne negatif RH taşıyorsa, annenin bünyesi antikor üretiyor ve bebeği zehirleyebiliyor. Suzan, baba niye bugüne kadar hiç duymadık? Abartıyor olma. Çünkü bilinmiyordu. Bir felaket değil bu. Sen de abartma sakın. Böyle bir ihtimal varsa tedbir alınacak. Tedbir de bebeğin kanını zamanında temin etmek ve değiştirmek. Hepsi bu. Demir'in de kanı negatifse eğer hiç mesele kalmaz. O benim gibi negatif değil. Demir pozitif bir kişidir, dedi Suzan. Demir telaşla içeri girince herkesin dikkati ona yöneldi. Ben A grubu RH pozitifmişim. Ne olacak şimdi? Telaşa gerek yok. İlk çocukta tehlike çok az bir ihtimal ama biz yine de yakın akrabaların kanını bir öğrenelim, yani ihtiyaç olursa diye. Kan mı vereceğiz şimdi hepimiz, diye sordu Bediye Hanım. Tek bir damla, parmaktan alacağım, merak etmeyin. Bir toplu iğne batar gibi, hepsi bu. Gerhard ard arda gelen soruları yanıtlamaya başlayınca masada sadece bu konu konuşuldu ve kimse mantının tadını çıkaramadı. Yemek sonrası içilen kahve sırasında bile konu aynıydı. Dünürler ayrılırken keyifsiz bir halde vedalaştılar. Kendi evlerine döner dönmez Suzan odasına kapanınca Elsa gözlerinde şimşekler çakarak Gerhard'a çıkıştı. Ne gerek vardı kızı masada mahcup etmeye? Doğru söylemeye meraklıydın madem, bana da zamanında söyleseydin yediğin haltı. Ben bir halt yemedim. Ben bilinçli... Sus! Ya patolojik ukalalığına ne demeli? Anneyle bebeğe hangisi daha zararlı acaba? Uyuşmayan kan mı? Stres içinde geçecek hamilelik mi? Asabi bir edayla mutfağa yürüyen Elsa'nın peşinden gitti Gerhard. Ben bilim adamı sorumluluğu taşıyan biri olarak... Atıldı Elsa. Sen önce kocalık sorumluluğunu taşımayı öğren. Ankara'da kürsü kabul ettiğini herkesin içinde mi öğrenmeliydim? Biz resmen boşanana kadar hayatımızı etkileyecek kararları birlikte alıyor olmalıydık ama sen anlaşılan çoktan ilan etmişsin özgürlüğünü. Ne diyorsun sen Elsa? Ankara'ya gideceğim bugün kesinleşti. Üstelik bu işi varlığımdan ne kadar rahatsız olduğunun farkında olduğum için seni mutlu etmek için ayarladım. Beni evde istemiyordun, memnun olursun sandım ama seni memnun etmek giderek zorlaşıyor. Söyleme yerin ve zamanın yanlıştı. Söyleme zamanlamam hep hatalı zaten. Kışı Ankara'da geçirme seçimimi sen kendime verdiğin bir ceza olarak düşün. Bu cezayı sana ben kesmediğime göre, dedi Elsa, vicdanın kesmiş olmalı. Gerhard yanıtlamadı karısını. Son derece mutsuz ve huzursuz Peter'in odasına gitti. Soyundu, pijamalarını giydi. Yatağına henüz uzanmıştı ki odaya Suzan daldı. ''Aa baba, sen ne yapıyorsun Peter'in odasında?'' diye sordu. ''Yatıyorum. Sen ne arıyorsun burada?'' ''Ben bir kitaba bakacaktım şu rafta. Sen niye burada yatıyorsun ki?'' ''Horluyorum ya ben, annen rahatsız olmasın.'' diye. ''Saçma!'' Bunca yıl sonra mı aklına gelmiş rahatsız olmak? Annenin suçu yok. Ben gecenin ortasında uyanıp kitap okumak da isteyebiliyorum. Tıpkı benim gibi. Baba, şimdi benim gözlerimin içine bak ve bana doğruyu söyle. Bebeğimin ölme şansı yüzde kaç? Gerhard kızının ellerini tuttu, gözlerinin içine baktı. Sıfır. O halde neden? Beni tedbirli davrandığıma pişman etme Suzi. Ben bir patolog olarak abarttım herhalde. İlk çocukta risk minimal. Varsa da kanı değişiyor, olay bitiyor. Endişeleri kafandan çıkar, at. Tamam baba. Suzan raftaki kitapların arasından gözüne kestirdiği kitabı çekti. Babasına eliyle bir öpücük yollayıp çıktı. Kendi yatağına girerken düşündü de hiç fark etmemişti annesiyle babasının odalarını ayırdıklarını. O asla böyle yapmayacaktı. Demir'le 100 yaşına da gelseler ayrı odalarda yatmayacaklardı. Kocası orangutanlar gibi horlasa dahi. Aranan kan bulundu. Demir'le Suzan'ın nikahları Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde kıyıldı. Aynı akşam Atalayların Pera Palas'ta verdikleri düğün yemeğine sadece yakın dostları ve aile büyükleri katıldılar. Yemekte Şiliman ve Atalay ailelerinin yanı sıra ailece Elimanlar, Ankara'dan düğün için gelmiş olan Hirş, İstanbul'da yaşayan karısı Holde ve 10 yaşına yeni basmış olan oğulları Enver Tandoğan, Atalay ailesinin birkaç akrabası ve damatla gelinin en yakın okul arkadaşları vardı. Suzan'ın hamileliği henüz belli değildi. Kabarık etekli beyaz elbisesinin yakasına annesinin düğün armağanı yakut broşunu takmıştı. Gerhard, Alman geleneğine uyarak bir konuşma yaptı. Kızını gelin etmenin heyecanıyla sesi titriyordu. Onu Hirsch'in konuşması takip etti. Beyaz bir kuğuyu andıran geline sevgi dolu sözcüklerle başlayan konuşmanın sonunda Hirsch'in Suzan'a Bayan Atalay diye hitap etmesi üzerine herkes genç çiftin şerefine kadehlerini kaldırırken Suzan ayağa kalktı. Mutluluğumu benimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Keşke madamımız da aramızda olsaydı dedi gözlerinde yaşlar titreşerek ve elbette sevgili abim Peter. Peter nikah tarihimiz değiştiği için aramızda olamadı ama ben her ikisinin de sevgisini bugün hep üzerimde hissettim. Bıçağıyla bardağına vurdu Elsa, dönüp baktılar. Keşke büyük babanla anneannen de bizimle olsaydı bugün. Ama babacığım hayatta değil, anneciğim de uzun bir yolculuğu göze alacak kadar güçlü değil maalesef dedi. Kızının anneannesini anmamış olduğuna gücendiğini azıcık belli ederek. Demir'le ilk fırsatta anneannemin ziyaretine gideriz anneciğim dedi Suzan. Bizimle geçirdiği yaz tatillerinde Demir'le tanışmıştı. Çocukluğunu biliyor. Bakalım damadının büyümüş halini o da benim kadar yakışıklı bulacak mı? Yemeğin sonunda damatla gelin konuklarına veda ederek geceyi Pera Palas'taki odalarında geçirmek üzere asansöre bindiler. Dünürler de hep birlikte çıkıp köşe başına kadar birlikte yürüdüler. İnce bir yağmur sepeliyordu. Bediye Hanım, yağmur berekettir dedi. İyi rast geldi. Gerhard tam o sırada henna düğün yemeğini berbat etmemiş olduğu için bir oh çekmekteydi karısına belli etmeden. Dünürleriyle vedalaşıp Taksim'e doğru yöneldiklerinde Elsa kocasının düşüncesini okumuş gibi "Henna düğün yemeğine baskın yapmadığı için memnun musun?" diye sordu kocasına. "Ne baskını? Kızıyla birlikte bu yemeğe katılmak istediğini bilmiyorum mu sanıyordu? Seni taciz mi etti?" "Beni taciz, seni tehdit etti. Nikaha davetliydi zaten kocasıyla birlikte. Ama eve kadar geldi ve yemeğe de katılmak istediğini söyledi. Senin davetli listemizi kısa tutmak için çok titizlendiğini anlatıp kabul etmemiştim." "İyi yapmışsın." "Lafım bitmedi ki Gerhard. Bana ne dedi biliyor musun? O halde benden ona bir mesaj götürün, eminim kabul edecektir," dedi. "Ne mesajı?" diye sordum. "Ben mesaj dersem sen anlarmışsın. İşte o zaman ben ona dedim ki, kocam bana o mesajın içeriğini anlattı. Yüz göz olmamak için seni hiç yüzlemedim ama sabrımı taşırırsan o mesajı ben bizzat senin kocana ileteceğim dedim." Gerhard kıpkırmızı oldu. "Yani bugün o kadının nikaha gelmemesini bana borçlusun Gerhard Bey." "Bunu benden niye sakladın Elsa?" "Şu konuşana bak," dedi Elsa. "Sanki kendisi bana söylenmesi gerekenleri zamanında söylemiş gibi." Gelin ve damat ertesi günü Atalayların evinde geçirip gece yatmaya Şilimanlara gittiler. Her iki annenin de gönlü olsun diye bir süre iki ev arasında dolaşıp duracaklardı. Oysa büyüdükleri apartmanda artık kendilerine ait olması gereken bir daireleri vardı ama veraset ve tapu işleri bir türlü tamamlanmadığı için evi üzerlerine geçiremiyorlardı. Bir Rus romanının 19. yüzyıldaki karakteriydiler sanki. Bugün git, yarın geller, durmadan çıkan pürüzler, ödemeleri gereken harçlar, biri bittiğinde yenisi çıkan yığınla sorun. Oysa Demir'in askerliği bitene kadar daireyi kiraya vermek, doğacak bebeğin masrafları için bir birikim yapmak istiyorlardı. Madam'ın mobilyalarını, yağlı boya portresini saklayarak bir açık artırmada satmışlar, ellerine geçen parayla evi tertemiz boyatıp badana yaptırmışlar, ufak tefek tamiratlar yapmışlardı. Fakat uzayan formaliteler ellerini bağlıyor, ev üzerlerine geçmedikçe kiraya da verilemiyordu. Elsa ve Bediye Hanım ise o günlerde torunlarının çeyiz telaşı sarmıştı. Bebek beşiği, zıbın, bez, battaniye, bunların hazırlığı keyifliydi ama dillendirmeseler bile akıllarının bir köşesinde şu kan uyuşmazlığı vardı keyiflerini kaçıran. Gerhard yakın akrabaların kan gruplarını öğrenmiş, torununun muhtemel kan gruplarını saptamış, aile arasında o gruba uygun kan aramıştı. A, B, 0 grubu kanları tespit etmişti de ya çocuk annesi gibi AB grubunda ve pozitif RH ile doğarsa? Kocasıyla mümkün olduğunca az konuşan ama sık sık "Aradığın kanı buldun mu?" diye soran karısını "Her gruptan buldum ama AB grubu kan çok azdır. Yakın akrabalarda çıkmadı. Fakat sakın telaşlanma Elsa, sorun çıkması %1 ihtimal." diye yanıtlıyordu Gerhard. Zaten doğumda kızın başında olacak, ne gerekiyorsa yapacaktı. Zor geçen o günlerin birinde bir sabah Elsa özenerek giyindi, rujunu ve allığını sürdü, kolunda çantası dolmuşla Taksim'e indi ve her zaman yaptığı gibi Beyoğlu'ndaki vitrinlere göz atmaksızın hızlı hızlı yürüyerek doğru Henalar'ın dükkanının bulunduğu pasaja girdi. Manifaturucu dükkanına adamını atmadan önce bir an tereddüt geçirdi. Ya Gerhard duyacak olursa? Canı cehenneme Gerhard'ın. Girdi. Hena yoktu. Esmerden sarışına dönme genç bir kadın vardı tezgahın arkasında. Madame Benhay'ımı aramıştım. Büyük hanımı mı, Hena'yı mı? Hena'yı. O öğleden sonra gelir. Elsa çıktı pasajdan, koşar adımlarla ana cadde üzerindeki postaneye gitti, jeton alıp Hena'nın telefonunu çevirdi. Hena telefonda Elsa'nın sesini duyunca çok şaşırdı. Hena, Rosie'nin benim çocuklarımla yakınlaşmasını istiyordun, öyle değil mi? Diye sordu. Düşündüm de belki de haklısın. Seninle bu sabah markizde buluşalım, bir şeyler içelim ve bu konuyu konuşalım mı? Ne dersin? Hena hiç ummadığı anda yakaladığı bu fırsatı kaçırmak istemedi. Yarım saat sonra markizdeyim, dedi. Elsa'nın markize kadar gidip ücra bir masaya oturması 10 dakikayı bulmadı. Kendine bir çay ısmarladı, beklemeye başladı. Hena en şık tayyörüyle belirdi kapıda. Elsa'yı ön masalarda göremeyince yüzü düşer gibi oldu. Elsa görsün diye elini sallamak zorunda kaldı. Neden böyle arkalara oturdunuz? Kimse konuştuklarımızı duysun istemedim. Ama biz Almanca konuşuyoruz, dedi Hena. Bu şehirde herkes her dili biraz anlıyor. Ne içersin? Bir sıcak şokola lütfen, bir de milföy alayım. Obur, dedi içinden Elsa, tıkınmasa olmaz. Yanlarına gelen garsona Hena'nın siparişini verdi. Garson uzaklaşınca hemen sadede gelmek istedi. Hena, hayat beklenmedik olaylarla dolu. Eğer söylediğin doğruysa, yani Rosie, sahiden Gerhard'ın çocuğuysa, bu sırrı senin ve kocanın onurunu korumak için ölünceye kadar titizlikle saklayalım aramızda. Ama hayatta ölüm, kalım ve hastalıklar var. Akraba olmalarını göz ardı edemeyiz, değil mi? Diye sordu ve basit bir dille doğacak bebeğin kan sorununu özetledi. Eğer kanı Rosie'ninkiyle uyuşuyorsa ve elbette Hena ve Rosie kabul ederlerse, ihtiyaç halinde Rosie kan vermeye razı olur muydu? İşte benim hep söylemek istediğim de buydu Frau Schilliman. Kendileri bilmese bile kardeşlerin birbirleriyle dost olmalarının sonsuz faydaları var, dedi Hena. Frau'yu kaldıralım. Bana Elsa de Hena. Gerçekten kardeş iseler haklı olabilirsin. Bunu nasıl ispat edebilirim? Kan testiyle. Herr Schilliman bu konuyu konuşmak istemiyor ama. Onun bilmesi gerekmiyor. Rosie'nin kan grubunu öğrensem, yani ben ikna olsam başka türlü davranırdım. Sahi mi? Çocuklara kan testi mi yaptıralım istiyorsun? Ben kızımın kan grubunu biliyorum. Senin kıza yaptıralım. Ben de Rosie'ninkini biliyorum. Doğumda söylediler. Hatta hastane kaydında vardı. Zor bulunan bir grupmuş. Elsa bir an nefesini tuttu. Neymiş diye sorarken elini kalbine bastırdı. AB Rh pozitif. Emin misin? Elbette. Sorun olursa, Rosie kan vermeyi kabul ederse onları kaynaştırmak için elimden geleni yaparım Hena. Hiçbir zaman gerçeği öğrenmezler ama hayat boyu birbirlerine destek olurlar. Ben de bunu anlatmaya çalışmadım mı hep? Dedi Hena. Bir şokola daha içer miydin diye sordu Elsa kendini zorlayarak. Neden olmasın? Elsa ikinci fincanını bitirene kadar o yılın modasından çuvala benzeyen yeni çizginin kadınlara hiç yakışmadığından söz eden Hena'nın gevezeliklerini sabırla dinledi ve sonra hesabı istedi. Evine girerken kızının sokakta olmasını diliyordu. Evi boş bulunca telefonun başına çöküp kocasını aradı. Aranan kan bulundu, dedi Gerhard'a. Kimin kanı? Diye sordu Gerhard. Zamanı gelince öğrenirsin. Önceden bilmeliyim. Hepatit mikrobu kontrolü yapacağım. Gerekmez Gerhard. Çünkü bulduğum kişi temiz. Suzi'nin kız kardeşi. Bir an hiç ses gelmedi. Sonra sen aklını mı kaçırdın Elsa? Dedi Gerhard. Torununun sağlığı tehlikedeyse ve sen onu kurtarmayı bir gurur meselesine feda edebiliyorsan aklını kaçırmış olan sensin. Kapattı telefonu kocasının yüzüne. Gerhard'ın Hena'nın bana kakalamaya çalıştığı kızın kanına muhtaç etme beni dediğini duymadı. Ayrım sonu. Sayfa 268.